Ayrım 23, 3. ikiz, Ken Follett, sayfa 266. 25. bölüm. Barrington Jones'un akıl hastanesindeki bütün kapıları açan plastik bir anahtarı vardı. Bundan kimsenin haberi yoktu. Hatta öteki kadrolu profesörler bile büyük bir saflıkla kendilerine ait özel odaları bulunduğunu sanırlardı. Ofis temizlikçilerinde ana anahtar bulunduğunu bilirlerdi. Aynı anahtardan güvenlik görevlilerinde de vardı. Ama temizlikçilere bile verilen bir anahtarı ele geçirmenin o kadar da zor olmadığı fakültede kimsenin aklına gelmezdi. Bununla birlikte Barrington ana anahtarını hiç kullanmamıştı. Bankalarının şusunu busunu gizlice karıştırmak onur kırıcı bir şeydi. Bu ona göre bir şey değildi. Pete Watlingston çalışma masasının çekmecesinde büyük olasılıkla çıplak oğlan fotoğrafları bulunduruyordu. Ted Ransom odasında kesinlikle şöyle bir miktar marihuana saklıyordu. Sophie Chappell tek başına geçirdiği uzun öğleden sonraları cinsel duyumlar yaratmak için belki de elinin altında vibratör bulunduruyordu. Ne var ki böyle şeylerin varlığını öğrenmek Barrington'ın derdi değildi. Ana anahtar ivedi durumları içindi. İşte şimdi ivedi bir durumdu. Üniversite Genie'ye bilgisayar araştırma programına devam etmesini yasaklamıştı. Hatta programın durdurulduğunu dünya aleme duyurmuştu. Ama bunun doğruluğundan nasıl emin olabilirdi? Elektronik mesajların telefon hatlarının bir ucundan öbür ucuna uçuştuklarını gözleriyle göremezdi ki. Bütün gün Genie'nin yeni bir veri tabanı aramakta olabileceğini düşünmekten kendini bir türlü alamadı. Onun ne yaptığını, ne ettiğini bilen de yoktu. Bu yüzden akşamın ılık alacakaranlığı kampüs binalarının kırmızı kiremitlerinin üzerine çökerken ofisine dönmüş, çalışma masasının başına oturmuştu. Plastik kartını bilgisayarının mouse'una hafif hafif vuruyor ve tüm doğal içgüdülerine ters düşen bir şey yapmaya hazırlanıyordu. Annesi ona güçlüklerle nasıl savaşılacağını anlatacak bir babası olmadan iki yakasını bir araya getirmenin sıkıntısı içinde oğlunun mutluluğu için kaygılanırken, Barrington sınıfının yaşça en küçüğü olmanın çevresinde yarattığı hava ve öbür öğrencilerle arasına koyduğu mesafe sayesinde kendini güven altına almayı bilmişti. Harvard'da okurken zengin bir ailenin çocuğu olan oda arkadaşının her hareketini hiç belli etmeden inceden inceye tetkik ederdi. Deri kemerleriyle keten mendillerinin, tüvit kumaştan takım elbisesiyle kaşmir boyun atkısının tüm inceliklerini gözünden kaçırmazdı. Peçete katlarının nasıl açıldığını, kadınların sandalyelerinin nasıl tutulduğunu ondan öğrenmişti. Profesörlerle hem saygılı hem rahat ilişki kurabilmesine çok şaşmıştı. Konumları kendisininkinden çok aşağı olan insanlarla ilişkilerinde onlara gayet soğuk davranırdı. Barrington Master'ına hazırlandığı sıralarda kendini daha çok bir Brahman rahibi olarak görürdü. İnsanın onur pelerinini üzerinden çıkarması zordu. Kimi profesörler ceketlerini çıkararak bir grup öğrenciyle futbol karşılaşmalarına katılırdı. Ama Barrington bunu yapamazdı. Öğrenciler onunla konuşurken espri yapamadıkları gibi onu partilerine de çağıramazlardı. Ona ne kaba davranabilirler ne de dersinde çıt çıkarabilirlerdi. Notlarını soramazlardı bile. Bir bakıma genetik onun kurulmasından bu yana bütün hayatı dalavere ve aldatmaca içinde geçmişti. Genetiko'yu büyük bir yüzsüzlük ve cakayla ve de büyük bir başarıyla bugünkü durumuna getirebilmişti. Bununla birlikte bir başkasının odasına gizlice girip içeride bir şeyler aramak hiç de hoş bir şey değildi. Saatine baktı, laboratuvar bu saatte kapalı olurdu. Meslektaşlarının çoğu yabancı ödeki evlerine ya da öğretim üyesi kulübünün barına gitmek üzere ayrılmışlardı. Bundan daha uygun bir an bulunmazdı. Zaten binanın tamamen boşaldığı hiç görülmemişti. Bilimsel çalışma yapanlar akıllarına estikçe çalışırlardı. Onu bir gören olursa işi pişkinliğe vurmak zorunda kalacaktı. Kendi ofisinden çıktı, merdivenlerden aşağı indi, koridordan geçerek Genie'nin ofisine geldi. Kartıyla kapının aralığına dokununca kapı açılıverdi. İçeri girdi, lambaları yaktıktan sonra kapıyı arkasından kapadı. Binada en küçük ofis buydu. Aslında burası bir kilerdi. Ama Sophie Chapel bölümünün kullandığı kutular dolusu soru formlarının depo edilmesi için daha geniş bir odaya gerek olacak gibi saçma sapan bir neden ileri sürerek bu küçük odanın Jeannie'nin odası olmasında ısrar etmişti. Oda küçücük bir penceresi olan hap kadar bir yerdi. Bununla birlikte Jeannie cart kırmızıya boyalı iki ahşap sandalye ile incecik bir palmiye saksısı, sarı ve kahverenginin canlı nüanslarının ağırlıklı olduğu Picasso'nun boğa güreşi reprodüksiyonu ile odaya bir canlılık kazandırmıştı. Yazı masasının üzerinde duran çerçeveli resmi yerinden kaldırdı. Kalın bir kravat takmış yakışıklı bir erkekle yüzünde kararlı bir ifade taşıyan genç bir kadının siyah beyaz fotoğrafıydı. Jeannie'nin annesiyle babasının 70'li yıllardaki hali olmalı dedi içinden. Fotoğrafın dışında masada başka bir şey yoktu, tertipli kızdı. Barrington oturdu ve Jeannie'nin bilgisayarını çalıştırdı. Bilgisayar aşağıdan yukarıya oynayıp dururken Jeannie'nin çekmecelerinin başına geçti. En üstteki çekmecede tükenmez kalemlerle bloknotlar duruyordu. Bir başka çekmecede Jeannie'nin bir kutu içinde aybaşı tamponlarıyla paketi açılmamış bir çorap buldu. Barrington külotlu çoraptan nefret ederdi. Yeni yetme yıllarında giyilen dikişli çoraplarla jartiyerleri nasıl unuturdu? Külotlu çoraplar da naylon külotlar gibi sağlığa zararlıydı. İleride Başkan Proust onu sağlık bakanı yaparsa külotlu çorap kullanmaması için herkesi uyaracaktı. Bir alttaki çekmecenin içinde bir el aynasıyla bir de tarak vardı. Jeannie'nin uzun koyu renk saçlarından bir iki tel tarağın dişlerine takılmış duruyordu. Sonuncu çekmecede küçük bir cep sözlüğü de A Thousand Acre adında karton kapaklı bir kitap vardı. Şu ana kadar gizli denecek bir şey çıkmamıştı. Jeannie'nin program menüsü bir an ekranda görünüverdi. Barrington mouse'u kaldırdı ve tıklatarak takvimi yakaladı. Jeannie'nin randevularında insanı şaşırtan bir yan yoktu. Dersler, sınıflar, laboratuvar saatleri, tenis karşılaşmaları, sinema ve içki içmek için not düştüğü tarihler. Cumartesi günü Camden Yards'taki Oriella Park'ta top oyununu seyretmeye gidiyordu. Ted Ransom ve karısı pazar günü onu brunch'a çağırıyordu. Pazartesi günü arabasını bakım için servise bırakmalıydı. Acom sigortanın tıbbi dosyalarını tara diye bir giriş yoktu. Onun o şamatalı günlük yaşamını yansıtan listede o oranda sıradandı. Vitamin satın almayı unutma. Gita'ya telefon. Lisa'ya doğum günü armağanı modemi kontrol. Günlükten çıkıp bu kez de dosyalarını gözden geçirmeye başladı. Dosyalarda grup halinde bir yığın sayımlamalar vardı. Yazı işlem dosyaları çok küçüktü. Birkaç yazışma, soru formları için ön çalışmalar, bir makale taslağı. Bull aygıtını kullanarak veri tabanı sözcüğü için WP dizinini baştan sona taradı. Birkaç kez makalede sonra gene 3 adet giden mektup kopyalarının saklandığı dosyada karşısına çıktı. Fakat tarama programını bundan sonra nerede kullanacağına ilişkin en ufak bir göndermeyle karşılaşmadı. Haydi dedi yüksek sesle, kesinlikle bir şey bulunmalı Tanrı aşkına. Bir dosya dolabı vardı ama içinde fazla bir şeyler yoktu. Burada çalışmaya başlayalı topu topu birkaç hafta oluyordu. Üzerinden 1-2 yıl geçse dolap tıka basa psikolojik araştırmaların can damarı olan yanıtlanmış soru formlarıyla dolup taşardı. Oysa şu anda dosyalarından birinde birkaç gelen mektup, bir başkasında birkaç kısa pusula, bir üçüncüsünde de makale fotokopileri vardı. Ötekilere benzemeyen boş bir kapaklı dolapta ters yüz edilmiş duran bir fotoğraf buldu. Bir göl kıyısında çekilen fotoğrafta Jeannie uzun boylu, sakallı bir gençleydi. Her ikisi de bisikletliydi. Barrington bunun sona ermiş bir aşk ilişkisi olabileceğini tahmin etti. Şimdi daha da endişelenmeye başlamıştı. Burası ne yapacağını kafasına yerleştirerek her şeyi ona göre düzenlemiş bir kişinin odasıydı. Hem gelen mektupları hem de dışarıya yolladığı her şeyin kopyalarını dosyalıyordu. Burada bundan sonra ne yapacağına ilişkin bir kanıt bulmalıydı. Bunu saklaması için hiçbir neden yoktu. Bugüne kadar onu utandıracak bir şey yaptığına ilişkin herhangi bir imada bulunan olmamıştı. Her şeyleri temizleyerek büyük bir hızla yeni bir veri tabanına başlıyor olmalıydı. En küçük bir ipucunun bulunmaması, işlerini ya telefonla ya da birilerinin, hem de kendisine çok yakın bulduğu birilerinin aracılığıyla yaptığını gösteriyordu. Eğer durum böyleyse odasını arayarak hiçbir şey ele geçiremeyebilirdi. Dışarıda koridorda bir ayak sesi vardı. Bunu işitince bütün sinirleri gerildi. Plastik kart kapı aralığına yerleştirilince klik diye bir ses duyuldu. Barrington büyük bir umarsızlık içinde kapıya doğru baktı. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Jeannie'nin çalışma masasına oturmuş, onun bilgisayarını çalıştırıyordu. Suçüstü yakalanmıştı. Buraya rastlantı sonucu girmiş olduğu numarasına kimse inanmazdı. Adam onu tanıdı. ''Aa merhaba profesör'' dedi görevli. ''İçeride ışığı görünce bir bakayım'' dedim. Doktor Ferrami odasında bulunduğu sırada kapısını hep açık tutardı. Barrington bozuntuya vermemeye çalıştı. ''Her şey yolunda'' dedi. ''Sen ol, sakın özür dilemeye kalkma ve bir açıklama yapma. İçeride bulunduğum sürece ben de tam tersi kapıyı kapalı tutarım.'' ''Çok iyi.'' Görevli ayakta dikilmiş, hiç konuşmadan bir açıklama bekliyordu. Barrington çenesini sımsıkı kapadı, adam sonunda ''Pekala, iyi geceler profesör'' dedi. ''İyi geceler.'' Görevli uzaklaştı. Barrington rahat bir nefes aldı, neyse sorun çıkmadı. Modeminin çalışıyor olduğunu fark edince mouse'u tıklatarak American Online'a geçti ve Jeannie'nin posta kutusundan bilgi almak istedi. Jeannie'nin terminali parolayı ona otomatik olarak aktarılmak üzere programlanmıştı. Postada 3 parça mesaj vardı. Barrington her üçünü de bilgisayara yükledi. Birincisi internet kullanım fiyatlarının yükseldiğine ilişkin bir duyuruydu. İkincisi Minnesota Üniversitesi'nden gelen bir yazıydı ve şöyle diyordu. ''Cuma günü Baltimore'da olacağım. Eski günlerimizi anmak için seninle karşılıklı bir iki kadeh içmek isterdim. Sevgiler Will.'' Barrington, Will'in bisikletli resimdeki sakallı adam olup olmadığını merak etti. Fotoğrafı unuttu ve üçüncü mektubu açtı. Mektubu görünce etekleri tutuştu. ''Parmak izi dosyamız üzerinde yaptığın taramanı bu gece geçiriyorum. Bunu öğrenince çok rahatlayacaksın. Beni ara Gita.'' Mektup Federal Araştırma Bürosu'ndandı. Barrington, ''Orospu çocuğu'' diye mırıldandı. ''İşte şimdi mahvolduk.'' 26. Bölüm. Barrington telefonda Jeannie ile federal büronun parmak izi dosyaları hakkında söz etmekten korktu. Haber ajansları o kadar çok telefon konuşması dinliyordu ki, son günlerde bilgisayarla yapılan bir denetleme mekanizması bazı kilit sözcük ve terimlerin dinlenebilmesi için programlanmıştı. Birisi örneğin plütonyum ya da eroin ya da başkana çok iyi davranmalısın dediyse, bilgisayar bunları anında teype alır ve her isteyene sunardı. Federal büronun elindeki parmak izi dosyasıyla bu kadar çok ilgilenmiş olmasına, Senatör Proust'un neden şaşırdığını Barrington anlayamıyordu. Şu anda Lincoln marka gümüş rengi arabasıyla Baltimore, Washington arasında uzanan geniş yolda 90 mil hızla yol almaktaydı. Arada onun da hız sınırını aştığı olurdu. Barrington gerçekte her türlü kurala karşı tahammülsüzdü. Her şeyi itiraz etme diye bir huyu vardı. Böyle bir yanı olduğunu kendisi de kabul ederdi. Amerikan geleneklerini hiçe sayan, topluma ayak uyduramayan herkesten, rock müzikçilerden, feministlerden, eşcinsellerden, uyuşturucu kullananlardan ve barış yanlısı yürüyüşçülerden nefret ederdi. Öte yandan ona arabasını nereye park edeceğini, işe aldığı bir memura ne kadar ücret ödeyeceğini, laboratuvarda kaç tane yangın söndürücü bulunduracağını öğretmeye kalkışan kim olursa olsun öfkelenirdi. Jim Proust'un haber alma camiasında kimlerle ilişkisi olduğunu merak ediyordu. İlişkisi olduğu insanlar yoksa savaş karşıtı protestoculara nasıl şantaj yaptıklarını, Güney Amerikalı başkanları siyasi nedenlerle nasıl öldürttüklerini anlatan şu bir avuç eski asker miydi? Yoksa onlar eylemlerini hala sürdürmekte miydiler? Aralarında tıpkı mafya mensupları gibi sıkı bir dayanışma da var mıydı? Dinsel bir yükümlülüğü benzeyen bir lütuf peşinde miydiler yoksa o günler sona mı ermişti artık? Jim Sia'dan ayrılalı çok oluyordu. Ne kadar olduğunu kendisi de hatırlamazdı belki. Vakit geç olmuştu. Jim, Capital Gökdelenindeki ofisinde Barrington'ı bekliyordu. ''Bana telefonda anlatmak istemediğin şey neydi yahu?'' dedi. Jeannie federal büronun parmak izi dosyasını bilgisayar programına yüklemek üzere. Jim'in yüzü kireç gibi oldu. ''Bunu başarabilir mi?'' Dişçi dosyalarında başarılı olan, parmak izi dosyasında neden başarılı olmasın? Jim dokunaklı bir sesle, oğlu tanrım dedi. Dosyalarda ne kadar yazılı ayrıntı var dersin. Hatırladığım kadarıyla 20 milyon setten fazla. Bunların hepsi de suçlularla ilgili olamaz. Hem Amerika'da o kadar çok suçlu var mı? Bilmiyorum. Ölenlerin bile yazılı ayrıntılarını çıkarmış olabilirler. Tanrı aşkına Jim, kafanı iyice çalıştır. Buna engel olabilir misin? Büroda kiminle ilişki kurmuş? Barrington Jean'in e-mail'ında kaydettiği sayfayı uzattı. Jim kağıdı incelerken Barrington da etrafa göz attı. Jim'in ofisinin duvarları boydan boya Kennedy'den sonraki bütün Amerika başkanlarıyla çekilmiş fotoğraflarla kaplıydı. Resmi üniformasıyla Lyndon Johnson'ı selamlayan Yüzbaşı Prost, düz sarı saçları henüz dökülmemiş Binbaşı Prost, Dick Nixon'la el sıkışırken, Albay Prost Jimmy Carter'a kin ve nefretle dik dik bakarken, General Prost Ronald Reagan'la şakalaşıyor. CIA'da müdür yardımcısı Prost günlük kıyafeti içinde asık suratlı George Bush'la ciddi bir sohbet sırasında ve şimdi de tepesi açılmış gözlük kullanan Senatör Prost parmağını sağa sola oynatarak Bill Clinton'la konuşuyor. Ayrıca Margaret Thatcher'la dans ederken, Bob Dole ile golf oynarken, Rose Perot'la ata binerken çekilmiş fotoğrafları da vardı. Barrington'ın da bu türden birkaç fotoğrafı bulunuyordu ama Jim'inkiler bir resim galerisini dolduracak kadar çoktu. Kimi etkilemek istiyordu acaba? Büyük olasılıkla onu elbet. Kendisini sürekli dünyanın en nüfuzlu insanlarıyla bir arada görmek ona ne kadar önemli biri olduğunu hatırlatıyor olsa gerekti. Gita Sumra adında birini hiç hatırlamıyorum dedi. Üst düzey yöneticilerinden biri olamaz. Federal büroda kimleri tanıyorsun? Barrington'ın neredeyse sabrı taşmak üzereydi. Sen Crean'leri tanımış mıydın? David ve Hillary Crean. Barrington hayır anlamında başını sağa sola oynattı. Adam müdür yardımcılarındandı. Karısı ise kendini toparlamaya çalışan bir alkol bağımlısıydı. Her ikisi de o sıralar 50 yaşlarındaydı. 10 yıl önce ben CIA'yı yönetirken David de yabancı elçiliklerle onların casusluk kollarını gözetim altında tutarak yönetim kurulunda bana yardımcı olurdu. Onu severdim. Bir gün bir öğleden sonra Hillary içkili olarak Honda Civic arabasıyla çıkmış ve Springfield'a giderken yolda Boylah Road'da 6 yaşında bir zenci kız çocuğunu ezerek ölümüne neden olmuş. Ama durmayıp devam etmiş ve yolunun üzerindeki dükkanlardan birine girip Dave'e telefon etmiş. Dave Thunderbird'ün atladığı gibi oraya koşmuş ve Hillary'yi kaptığı gibi eve getirmiş. Daha sonra da Dave Honda'nın satıldığına dair bir rapor düzenledi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Kaza sırasında arabanın orta yaşlı bir kadın tarafından kullanıldığında ısrar eden bir görgü tanığı, bir de araba hırsızları arasında kadına pek rastlanmadığını çok iyi bilen işinin uzmanı çetin bir dedektif vardı. Tanık olarak Hillary'yi tanıyınca kadın da daha fazla direnemedi ve suçunu kabul etti. Sonra ne oldu? Ben doğruca bölge savcılığına gittim. Savcı önce her ikisini de tutuklamak istedi. Olayın ulusal güvenlik açısından önemini ciddi bir biçimde anlatıp da adamı ikna edince dava açmaktan vazgeçti. Hillary kurtuldu. O gün bugün ağzına içki koymaz. Dave'in bürodaki görev yeri değişti elbet. Onu da bana borçlu. Gita denilen şu kadına engel olamaz mı acaba? O şimdi müdür yardımcılarına rapor hazırlayan 9 asistandan biri. Parmak izi bölümüne bakmıyor ama hala nüfuzunu koruyor. Peki bu işi becerebilir mi dersin? Bilmiyorum. Sorarım, tamam mı? Yapılacak bir şeyse hatırım için yapar. Pekala Jim dedi Barrington. Şu lanet telefonu kaldır da sor bir bakalım. 23. ayrımın sonu. Sayfa 275.